Ayrım 14, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 125. Öğleye biraz kala sürüyü gördüler. İleride iri kulaklı, düşük boynuzlu, ineği andıran kocaman yaratıklar vardı. Çoğu mophanilerin gölgesinde yatıyordu. Öküzlerden birkaçı da ayakta uyumaktaydı. Hareket etmiyorlar, kendilerini sokan sineklerden kurtulmak için yalnızca kuyruklarını sallıyorlardı. Şasa çocuklara nasıl yaklaşabileceklerini gösterdi. Rüzgardan bulabildikleri her ağaç ve çalıdan yararlanarak en iri hayvanın 9 metre kadar yakınına gittiler. Hayvanın sıcak, pis, ineksi kokusunu duyabiliyorlardı şimdi. Islak ağzından çıkan solukları işitebiliyorlardı. Çok yaklaştıkları için omuzlarında ve bacaklarında yaşlılık işareti olan tüyü dökülmüş yerleri bile seçebiliyorlardı. Çocuklar zevkli bir korkuyla soluklarını tutmuş bakarlarken şahsa ağır silahını kaldırdı ve hayvanın kalın boynuna nişan aldı. Birden bom diye bağırınca iri hayvan deli gibi ileriye fırladı. Sık mophanileri yararak uzaklaştı. Şahsa da oğullarını toplayıp ağaçlardan birinin kalın gövdesinin arkasına sığındı. Paniğe kapılan sürü hızla kaçarken de onları bırakmadı. Sonunda sesler hafifledi ve kayboldu. Şahsa kollarını çocuklarının omzundan çekerek neşeyle gülmeye başladı. Ama Şan çok kızmıştı. ''Bunu neden yaptınız?'' diye çıkıştı. ''O hayvanı kolaylıkla öldürebilirdiniz. Neden onu öldürmediniz sanki?'' Şahsa açıkladı. ''Biz buraya öldürmeye gelmedik oğlum. Biz buraya avlanmaya geldik.'' ''İyi ama...'' Şan'ın öfkesi şaşkınlığa dönüşmüştü. ''Ama aralarında ne fark var?'' Ah işte bunu öğrenmen gerekiyor. O erkek hayvan oldukça büyüktü ama yeteri kadar iri değildi. Hem bizim bol etimiz de var. Onun için kaçmasına izin verdim. Bu birinci dersti, şimdi ikinci ders. Hiçbiriniz hayvanı iyice tanımadıkça öldürmeye kalkmayacaksınız. Hayvanın huyunu, ne kadar yaşadığını, her şeyini öğreneceksiniz. Ona saygı duymayı da öğrenmeniz gerekecek. Ancak o zaman... Evet, o zaman avlayabilirsiniz. O gece kampta her oğluna 2'şer kitap verdi. Bunlar deri kaplıydı. Üstlerine de adları yazdırılmıştı. Kitaplar Robert'ın Güney Afrika memeli hayvanları ve Güney Afrika kuşlarıydı. Bunları sizin için getirdim. Okumanızı istiyorum diye emretti. Şan afalladı. Kitaplardan da çalışmaktan da nefret ederdi. Ama Gary ile Mickey okumak üzere hemen çadıra koştular. Şahsa günler geçerken onlara gördükleri her hayvan ve her kuş hakkında sorular sormaya başladı. Başlangıçta bu sorular basitti ama gitgide güçleşti. Çocuklar artık hayvanların Latince adlarını söyleyip büyüklükleri, ağırlıkları, yaşamları hakkında gerekli bilgiyi verebiliyorlardı. İki kardeşinin çalıştığını gören Şan bile çaresiz güç Latince adları öğrenmişti. Yine de onların avlanmalarına ancak 10 gün sonra izin çıktı. Hem yalnızca kuş avlayacaklardı. Babalarının gözden kaçırmadığı çocuklar birkaç benekli orman tavuğu ve turaç vurdular. Sonra Herrero kabilesinden gelen aşçıya yardım ederek vurdukları kuşların tüylerini yoldular, içlerini temizlediler. Şan bu yediğim en lezzetli yemek deyince ağızları dolu olduğu için konuşamayan çocuklar da başlarını salladılar. Ertesi sabah şahsa adamlarımız için taze ete ihtiyacımız var dedi. Kampta 30 zenci vardı. Hepsi de taze ete bayılıyordu. Pekala Şan, impalanın Latince adı nedir? Şan hevesle atıldı. Aipsiros melampus. Afrikanerler bu ceylana roibok diyorlar. ''Hayvan 60 ile 75 kilo arasında değişiyor.'' Şahsa güldü, ''Bu kadarı yeter, git tüfeğini al.'' Akarsuyun hemen yakınındaki dikenlerin çalıların arasında yaşlı bir erkek impala gördüler. Sürüden atılmış bir hayvandı. Bir leopar bacağını parçalamıştı, topallayarak gidiyordu. Ama uzun boynuzları güzeldi. Baba oğul o hayvanla ilgilendiler. Şan kızılımsı kahverengi impalayı babasının öğrettiği gibi başarıyla izledi. Sonra dizüstü çökerek Winchester'ı omzuna dayadı. Şahsa da kendi ağır tüfeğinin emniyet mandalını açtı. Gerekirse oğlundan sonra ateş edip yaralı hayvanı öldürecekti. Ama buna gerek kalmadı. Sean'ın kurşunu Ceylan'ın boynuna saplandı ve hayvan o anda ölerek yere yığıldı. Shasa da yaklaşıp oğlunu kutladı, elini sıktı. Sean'ın gözlerinde atalardan kalma av tutkusunu okuyordu. Çağdaş insanlarda bu güçlü istek hafiflemiş veya gizlenmişti ama bazılarında çok güçlüydü. Shasa ve oğlu bu tür insanlardı. Adam eğilip işaret parmağını hayvanın sıcak kanına batırdı. Sean'ın alnıyla yanaklarına sürdü. İşte şimdi sen de kanlandın. Bu törenin ilk ne zaman yapıldığını bilemiyordu. Ancak bunun eski çağlara, yani insanların postlara bürünüp mağaralarda yaşadıkları zamanlara ait olduğunu düşünüyordu. Artık sen de bir avcısın. Oğlunun yüzündeki gururlu ve ciddi ifadeyi görünce büyük bir sevgi duydu. Bu konuşulacak, gülünecek bir an değildi. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar derin, önemli bir şeydi. Sean da babasının kendisiyle gururlandığını sezmişti. Ertesi gün kura çektiler. Avlanma sırası Michael'a geldi. Shasa sürüdeki yavrulayan hayvanları ürkütmemek için tek gezen bir impala bulmak istiyordu. Bir çift sivri boynuz iyi bir av armağanı sayılırdı. Ama böyle bir hayvanı bulabilmek için akşam üstüne kadar dolaşmaları gerekti. Michael impalayı izlerken babası ve iki kardeşi uzakta durup seyrettiler. Durum Sean'ınkinden çok daha güçlü, burası açıklık bir yerde. Yine de Michael ellerinin üstünde emekleyerek hayvana yaklaşmayı başardı. Onu vurabileceği alçak bir karınca yuvasına erişti. Michael ağır ağır ayağa kalkarak hafif tüfeği doğrulttu. Hayvan durumdan habersiz hala otluyordu. Çocuktan 9 metre kadar ilerideydi ve yan duruyordu. Bel kemiğinden veya kalbinden kolaylıkla vurulabilirdi. Shasa hayvan sadece yaralanacak olursa düşüncesiyle elinde tüfeğiyle yardım için hazır bekliyordu. Michael nişan aldı. Hayvan başını kaldırarak telaşla etrafına bakındı. Ama omzu tüfekli çocuk hareketsizdi. Hayvan ona baktıysa da fark edemedi. Ağır ağır ilerleyerek yine otları yemeye başladı. Michael da ateş etmeden silahını indirdi. Sean ayağa fırladı. Hemen koşup kardeşinin yarım bıraktığı işi tamamlayacaktı. Ama Shasa onu omzundan tutarak engel oldu. ''Sen ve Gary cipe gidin, bizi orada bekleyin.'' Shasa kucağına ateşlemediği Winchester'ı dayamış, karınca yuvasının üstünde oturan Michael'ın yanına gitti. Onun yanına çömelip bir sigara yaktı. 10 dakika kadar ikisi de konuşmadılar. Sonra Michael ''Bana baktı.'' diye fısıldadı. ''Gözleri çok güzeldi.'' Shasa sigarasını atıp topuğunun altında ezerek söndürdü. Yine sessiz kaldılar. Michael dayanamadı. ''Bir şey öldürmek zorunda mıyım baba? Lütfen beni buna zorlamayın.'' ''Hayır Mickey.'' Shasa kolunu onun omzuna attı. ''Bir şey öldürmek zorunda değilsin. Nasıl Sean'la gururlanıyorsam değişik bir biçimde seninle de gururlanıyorum.'' Sıra Garrick'a gelmişti. Yine tek başına dolaşan bir erkek hayvan buldular. Uzun kıvrık boynuzları görülecek kadar güzeldi. Gözlük camları pırıldayan Garrick ciddi bir tavırla hayvanı izlemeye koyuldu. Ama impalayla arasında çok uzun bir mesafe vardı. Babası da sabırla onu seyrediyordu. Birden hafif bir ses çıktı ve Garrick gözden kayboldu. Hayvan da telaşla ormana kaçtı. Shasa ile iki çocuk Garrick'in son görüldüğü yere koştular. Boğuk haykırışlar ve otların sallanması onlara yol gösterdi. Gary'nin yalnızca bacakları dışarıdaydı. Umutsuzlukla havayı tekmeliyordu. Shasa onun bacaklarını yakalayarak düştüğü çukurdan çıkardı. Gary hayvanı izlemeye daldığı sırada o çukuru görememiş, içine düşmüştü. Gözlüğü toprak içindeydi. Yanağı çizilmiş, ceketi yırtılmıştı. Ama gururuna inen darbenin yanında bunların sözü bile olmazdı. Gary bu olayı izleyen 3 gün boyunca hayvanları izlemeye çalıştı. Ancak vurmayı düşündüğü kurban her seferinde o yaklaşmadan çok önce geldiğini sezerek kaçıp gitti. Gary son derece üzgündü. Sean da durmadan onunla alay ediyordu. Shasa gelecek sefer bunu birlikte hallederiz diye onu avutmaya çalıştı. Ertesi gün de Gary'e ses çıkarmadan hayvanın peşinden nasıl gitmesi gerektiğini gösterdi. Onun silahını taşıdı, takılabileceği engelleri işaret etti. Hayvan aralarında 25 metre kalana kadar böyle gittiler. Sonra babası ona dolu silahı verdi. Boynunu ateş et diye fısıldadı. En uygun yer orası. Hayvanın kıvrık boynuzları çok uzundu. Gary silahı alarak heyecandan buğulanmış gözlük camlarının arkasından baktı. Elleri birden titremeye başladı. Şahsa çocuğun gerilmiş yüz hatlarını ve titreyen ellerini görünce onun hata yapacağını anladı. Ateş etmesine engel olmak için uzandı ama geç kalmıştı. Silah patladı, hayvan birden zıplayarak şaşkın bakışlarla etrafına bakındı. Kurşunun nereye gittiğini ne şahsa ne hayvan ne de Gary biliyordu. Şahsa Gary diyerek ona engel olmaya çalıştı ama çocuk deli gibi ateş etti yine. İmpala ile aralarındaki topraktan bir toz bulutu kalktı. Kurşun yere saplanmıştı. İmpala zarif bir hareketle havaya fırladı. Sonra dönerek koşmaya başladı. Bir an sonra da tarçın rengi güzel hayvan gözden kayboldu. Cipe sessiz sedasız döndüler. Gary babasının birkaç adım gerisindeydi. Ağabeyse onu alayla gülerek karşıladı. ''Bir daha sefere hayvanın üstüne gözlüğünü at Gary.'' Şahsa anlayışlı davrandı. ''Biraz daha çalışman gerekiyor sanırım ama üzülmemelisin. Bu hatayı herkes yapabilir. Hatta en yaşlı ve deneyimli avcılar bile yapabilirler.'' Kamp yerini değiştireceklerdi. Buldukları bu küçük cennetin daha derinliklerine girdiler. Artık her gün tenis topu büyüklüğünde sarı yuvarlaklardan oluşan fil pisliği tepeciklerine rastlıyorlardı. Şahsa oğullarına parmaklarını fil pisliğine sokarak ısıyı nasıl ölçeceklerini öğretti. Böylece pisliğin yeni olup olmadığını anlayacaklardı. Ayrıca yerlerdeki izler çok önemliydi. Bunlara bakarak filin dişi mi erkek mi olduğunu anlayabilirler. Hatta hayvanın gittiği yönü ve yaşını bile çıkarabilirlerdi. Sonunda yaşlı iri bir erkek filin ayak izlerine rastladılar. Hayvanın çok iri ve dümdüz ayak izlerini izleyebilmek için cipten indiler. İki gün ormanda uyuyup yanlarındaki yiyeceklerle yetinerek yol aldılar. İkinci gün akşam üzerine doğru ona eriştiler. Hayvan içine girilmesi hemen hemen imkansız olan çalıların arasındaydı. Elleri ve dizlerinin üstünde emekleyerek yaklaşınca onun çok iri olduğunu gördüler. Omuz yüksekliği 3 metreden fazlaydı. Rengi bir yağmur bulutu kadar koyuydu. Karnının gürültüsü de uzaklardaki gök gürültüsünü andırıyordu. Şahsa çocukları teker teker yanına alarak hayvanın yakınına götürdü. Sonra usulca geri çekildiler. Dev hayvanı kendi haline bıraktılar. ''Geri onu neden vurmadınız baba?'' diye kekeledi. ''Bu kadar uzun süre izledikten sonra neden vurmadınız?'' ''Görmedin mi? Dişlerden birinin ucu kırıktı. Çok iri yarı olmasına karşın öbür dişi de küçüktü.'' Çocuklar yolu topallaya topallaya aşıp geri döndüler. Ayakları su toplamış, yara içinde kalmıştı. Kendilerine gelebilmeleri için kampta 2 gün dinlenmeleri gerekti. Geceleri sık sık uyanıyor, daracık portatif karyolalardan mutfak çadırının yanındaki çöplüğü eşeleyen sırtlanın ulumasını dinliyorlardı. Sonra onu tiz sesleri köpeği andıran çakalların havlaması izliyordu. Çocuklar bunları ve gecenin diğer seslerini ayırmayı, tanımayı da öğrenmişlerdi. Gece maymununu, mis kedisini, gece kuşlarını biliyorlardı. Ormanda seyrek olarak yıkanıyorlardı. Şahsa temizlik konusunda annelerinden epey, büyük annelerinden de belki 1000 kez hoşgörülüydü. Herrero kabilesinden gelen aşçının şeker ve konsantre sütle yaptığı tatlılara da bayılıyorlardı. Okul çok uzaklarda kalmıştı. Burada babaları yalnızca kendileriyle ilgileniyordu. Her şeyi açıklıyor, eşsiz hikayeler anlatıyordu. Çocuklar çok mutluydular. Şahsa bir sabah kahvaltıda henüz aslanlar görünmedi dedi. Bu çok garip. Yaban öküzünün bol bulunduğu yerlerde mutlaka büyük kediler de olur. Çocuklar aslandan söz edildiğini duyunca zevkli bir heyecanla titrediler. Şahsa'nın bu sözleriyle karşılarında bir aslan belirir gibi olmuştu. O gün öğleden sonra cip sarsılarak ilerler, uzun otların arasında karınca çukurlarıyla devrilmiş kütüklerden kaçarak yol alırken karşılarında bir düzlük belirdi. Şasa taşıtı durdurup dürbününü alarak karşıdaki yüksek mopani ağaçlarının gölgelerine baktı. Orada bir avın gizlenip gizlenmediğini anlamak istiyordu. Sadece bir çift yarasa kulaklı tilki diyerek dürbünü çocuklara uzattı. Otların arasında çekirge avlamaya çalışan hayvanların hareketlerine bakarak epey güldüler. Birden Şan'ın sesi değişti. ''Baba, ağacın üstünde yaşlı bir maymun var.'' dürbünü adama verdi. Şasa dürbünü ağaca çevirdi ve öylece kaldı. ''Yok, o maymun değil, bir insan.'' O Vambolu iz sürücülerden ikisine bir şeyler söyledi. Bunu kısa süren ama pek hararetli bir tartışma izledi. Herkes ayrı fikirdeydi anlaşılan. Pekala gidip bakalım. Şasa cipi sürerek düzlüğe çıktı. Daha karşıya geçmeden kuşkuları kesinleşti. Ulu bir mopani ağacının üst dalları arasında bir çocuk vardı. Ucuz mavi pamukludan bir kasık bağı takmış küçük siyah bir kız. Şan şaşırarak bağırdı. ''Burada yapayalnız. En yakın köyden en az 50 mil uzaktayız.'' Şasa karşıya geçince cipi durdurup ağacın altına yaklaştı ve çıplak sayılabilecek çocuğa seslendi. Kızın bu dili anlamadığını fark edince emri işaretlerle açıklamaya çalıştı. Kız ne kımıldadı ne de başını dayadığı daldan kaldırdı. Şasa o zaman telaşla etrafına bakındı. Ağacın dibinde parça parça edilmiş battaniyeler duruyordu. Deriden yapılmış bir kap da parçalanmış, içindeki mısır unu yerlere dökülmüştü. Orada ayrıca yan yatmış üç ayaklı bir tencere, ilkel bir balta ve ucu olmayan bir mızrak duruyordu. Biraz ötede kuruyup katran gibi olmuş kan lekeleri gördü Şasa. Daha ileride de üstünü sineklerin kapladığı bir şey vardı. Yaklaşınca sinekler vızıldayarak havalandılar. İki çift insan eli ve ayağı ortaya çıktı. Bunlar bileklerinden kemirilmişti. Hele kafalar daha da korkunçtu. Bir kadın ve bir erkeğin kafaları ısırılarak vücutlarından koparılmıştı. Başlara bir şey olmamış. Yalnız ağızlar, burun delikleri ve göz çukurları üşüşen sineklerin beyaz yumurtalarıyla dolmuştu. Geniş bir yerde otlar yalsılmıştı. Toprakta da büyük bir erkek aslanın ayak izleri seçiliyordu. O Vambolu iz sürücüsü sakin bir tavırla ''Aslan daima baş, el ve ayakları bırakır.'' dedi. Şasa başını sallayarak çocuklara arabada oturmalarını söylemek için döndü. Geç kalmıştı. Oğulları kendisini izlemiş, korkunç kalıntıları farklı tepkilerle seyrediyorlardı. Şan'ın tuhaf bir zevk aldığı belliydi. Michael'ın korkudan midesi bulanıyordu. Gary olağan bir ilgiyle her şeyi incelemekteydi. Şasa başları yırtılmış battaniyelerle örttü. Bunların kokusunu da fark etmişti. Kafalar günlerdir buradaydı anlaşılan. Sonra yine ağaçtaki çocuğa bakarak aşağıya inmesi için seslendi. İz sürücü mırıldandı. Ölmüştür. Bu insanlar en az 4 gün önce ölmüşler. Küçük de o zamandan beri ağaçta. Onun için ölmüş olması gerek. Şasa bunu kabul etmedi. Botlarını ve safari ceketini çıkarıp mopani ağacına yaklaştı. Her dalı tartarak ağır ağır ve dikkatle inceleyerek tırmanmaya başladı. Ağacın gövdesinin alttan 3 metrelik kısmında tırnak izleri vardı. Çocuğa yaklaşınca önce o Vambo sonra Zulu dilinde seslendi. ''Hey küçük, beni duyuyor musun?'' Bir hareket olmadı. Şasa dikkatle bakınca kızın dal gibi ince bacaklarını gördü. Tozlu gibi duran grimsi cildi de ölmüş olduğunu açıklıyordu. Ama dokununca cildin ılık olduğunu fark ederek nedenini bilemediği bir sevinç duydu. Ölümün yumuşak, soğuk temasını beklemişti. Çocuk kendinde değildi. Susuz kalıp kurumuş vücudu kuş kadar hafifti. Şasa onun dalı tutan ellerini usulca açtı. Sonra çocuğu göğsüne bastırarak ağaçtan indi. Onu cipe götürüp gölgeye yatırdı. İlk yardım çantasında türlü ilaç ve malzeme bulunuyordu. Yıllar önce Şasa yaralı bir yaban öküzünün saldırdığı silah taşıyıcısını tedavi etmeye çalışmıştı. O günden beri bu çanta olmadan yola çıkmazdı. Malzemeleri kullanmasını da iyi öğrenmişti. Hemen bir serum hazırladı. Çocuğun kolunda damar aramaya başladı. Damar büzülmüştü. Kalp de pek hafif atıyordu. Bu kez başka bir damar aradı. Seruma da bir ölçü Ringer's laktik asit tuzu ekledi. Bunlar kızın damarına giderken 10 cc ile glikoz karışımı kattı. Ancak o zaman kıza su içirmeyi denedi. Neyse çocuk yutkunabiliyordu. Suyu damla damla verip bir fincanı içirdi. Kız hafifçe inleyerek yerinde kımıldandı. Şasa çalışırken omzunun üstünden adamlarına emirler veriyordu. Kürekleri alın, onları derine gömün. Sırtlanların henüz buraya gelmemiş olmalarına şaştım. Daha sonra da bulamamalılar onları. Kampa geri dönerlerken iz sürücülerden biri çocuğu kucağında taşıdı. Böylece onu arabanın sarsıntısından korumuş oldu. Şasa oraya gelir gelmez telsizi açarak antenini de en uzun ağacın tepesine taktırttı. Bir saat kadar uğraştıktan sonra ilişki kurdu. Ama karşısında Hani madeni değil, 100 mil daha yakında olan Courtney şirketi jeolojik araştırma grubu çıktı. Sesler güçlükle duyulabiliyordu. Ancak birkaç kez yineleyerek onların madene bir haber yollamalarını istedi. Maden doktorunu hemen uçakla Rundu'daki polis karakoluna yollamalarını emretti. Bu sırada küçük kız da kendine gelmişti. Hafif bir sesle Ovambo iz sürücüleriyle konuşuyor, Angola'dan kuzeye kadar olan bölgedekilerin dilinde bir şeyler anlatıyordu. Bu pek de iyi bilinmeyen bir dildi. Neyse Ovambolardan birinin karısı o bölgedendi. Çocuğun sözlerini böylece Şasa'ya aktarabildi. Çocuk anne ve babasıyla güneydeki Irmak köyü Sıkahave'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Yüzlerce mil gitmeleri gerekiyordu. Yanlarına dünyadaki bütün mallarını da almışlardı. Kestirmeden gitmek için o ormana girdiklerinde bir aslanın peşlerinde olduğunu anlamışlardı. Önceleri uzaktan izleyen hayvan daha sonra yaklaşmıştı. Cesur bir avcı olan babası durup bir barınak yapmanın olanaksızlığını anlayarak aslanı uzaklaştırmak için el çırpmaya ve bağırmaya başlamıştı. Bu arada hepsi de koşar adım ilerlemişler, su kenarındaki köylerden birine sığınmayı ummuşlardı. Çocuk hayvanın saldırısını da anlattı. Gür siyah yeleli aslan hırlayıp gürleyerek ailenin üstüne gelmişti. Annesi çocuğu mopani ağacının alt dallarından birine oturtacak zamanı güçlükle bulmuştu. Babası cesaretle durup aslana karşı koymaya kalkmış ve mızrağını kaldırmıştı. Ama mızrak hayvanın omzuna batarken kırılmış ve aslan üstüne atılarak bir pençede bağırsaklarını deşmişti. Hayvan sonra ağaca tırmanmaya çalışan annesine saldırmış, pençelerini onun sırtına takmış ve kadını yerde sürüklemişti. Sesi küçük bir serçenin cıvıltısını andıran kız aslanın anne ve babasının cesetlerini nasıl yediğini de anlattı. O sırada kendisi de dalların arasından bunu seyretmişti. Bu ziyafet iki günden fazla sürmüştü. Hayvan zaman zaman durup omzundaki mızrak yarasını yalamıştı. Üçüncü günde çocuğa erişmeyi denemişti. Mopani ağacının gövdesini tırmıklayarak korkunç bir sesle homurdanmıştı. Sonunda vazgeçmiş yarası yüzünden topallayarak ormana girmişti. Çocuk o zaman bile korkusundan aşağıya inememişti. Dala sıkıca sarılıp beklemiş, sonra bitkinlik, açlık ve korku yüzünden kendinden geçmişti. Çocuk bunları anlatırken hizmetkarlar cipe yakıt koyuyor, Rundu'ya gitmek için gerekli hazırlıkları yapıyorlardı. Şasa her şey tamamlanınca kızı ve çocuklarını alarak yola çıktı. Çevrede insan yiyen aslan dolaşırken oğullarını kampta bırakamazdı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 134.